Ayrım 20, sayfa 229. Ama 761. gece olunca demiş ki, Alaaddin'e gelince, bir kez lambanın ifriti onu eski evine taşıyınca, 12 genç kız köleden birine gidip anasını uyandırmasını ve ona getirdikleri en güzel urbalardan birini vermelerini ve ellerinden geldiğince onu süslemelerini söylemiş. Ve anası onun istediği gibi donatılınca yeni gelini alıp kendisi için yaptırdığı saraya götürmek üzere sultanın sarayına gitmesinin zamanı geldiğini söylemiş. Alaaddin'in anası da bu konudaki tüm talimatı aldıktan sonra 12 genç kız kendisine eşlik ederken evden çıkmış ve hemen ardından da Alaaddin maiyet alayının ortasında atıyla onu izlemiş. Ama saraydan belli uzaklıkta bir yere gelinince Alaaddin yeni sarayına gitmek, anası da sultanın huzuruna çıkmak üzere birbirlerinden ayrılmışlar. Sultanın muhafızları Alaaddin'in anasını ona eşlik eden iki genç kızın ortasında görür görmez koşup sultana haber vermişler. O da acele kadını karşılamaya koşmuş ve onu saygı gösterileriyle ve yeni durumuna uygun ilgiyle kabul etmiş. Ve baş hadımasına onu hareme Sitt Bedrül Budur'un yanına götürmesini buyurmuş. Sultanın kızı da onu görüp kocası Alaaddin'in anası olduğunu anlayınca onuruna ayağa kalkmış ve onu kucaklamış. Sonra da yanına oturtup kendisine çeşitli şekerlemeler ve reçeller sunmuş. Ve kadınlarını kendisine giydirip kocası Alaaddin'in armağan ettiği en değerli mücevherlerle donatmalarını da tamamlanmış. Ve bundan biraz sonra da sultan içeri girmiş ve ilk kez olarak yeni akrabalık bağı dolayısıyla Alaaddin'in anasının yüzünü açık olarak görmüş. Ve yüz çizgilerinin narinliğinden gençliğinde epeyce hoş bir kadın olduğunu anlamış. Şimdi bile güzel bir urba giyinmiş olarak ve kendisine yaraşan bir süslemeyle saraydaki birçok sultandan ve vezir ve emir eşlerinden daha soylu bir havası varmış. Ona bu konuda pek çok iltifatlar etmiş ve rahmetli Terzi Mustafa'nın uzun zamandır bahtsızlık çekmiş zavallı karısının gönlünü alıp onu derinden derine coşturmuş ve gözlerini yaşla doldurmuş. Bunu izleyerek üçü birden tüm samimiyetleriyle konuşmuşlar ve böylece Bedrül Budur'un sultan annesi gelinceye kadar birbirlerini daha iyi tanımışlar. Yaşlı anne sultan kızının tanınmamış kimselerin oğluyla evlenmesine hoş gözle bakmaktan uzakmış. Ve gizlice kendi aleyhine olarak işlerin dönüşümünden son kertede üzülmekte olan büyük vezirin tarafını tutuyormuş. Bununla birlikte içinden gelen arzuya karşın Alaaddin'in anasına karşı surat asmaya cesaret edemiyormuş. Ve iki yanın selamlaşmalarından sonra konuşmalara katılmasa da ötekilerle birlikte oturmuş. Yeni saraya gitmek üzere ayrılma sırasında selamlaşma anı gelince Sultan Bedrül Budur ayağa kalkıp anası ve babasını durum dolayısıyla öpücüklerine gözyaşlarını karıştırarak sevgiyle öpmüş. Sonra Alaaddin'in anası onun sol yanına gelerek destek vermekle merasim giysilerine bürünmüş 10 hadıması yol gösterirken ve 100 genç kız köle kız böcekleri inceliğiyle giyinik onları izlerken iki saray arasında almaşık olarak sıralanmış her biri elinde içinde amber ve beyaz kafur yanan altın birer meşale tutan 400 beyaz genç kız ve zenci köle arasından yeni saraya doğru ilerlemişler. Ve sultanın kızı kadife halı üzerinde ağır ağır ilerleyerek bu mevkibin ortasında yer alıyor. O geçerken bahçe yollarında olduğu kadar Alaaddin sarayının yüksek taraçalarındaki musiki aygıtlarından hayran olunacak bir musiki duyuluyormuş. Ve uzaklarda iki sarayın yöresine gelip toplanmış olan halkın çınlayan haykırışları tüm bu utku karşısında duyulan sevinç uğultularına karışıyormuş. Sonunda sultanın kızı kendisini Alaaddin'in beklemekte olduğu yeni sarayın giriş yerine ulaşmış. Alaaddin gülerek kızı karşılamaya gelmiş. Kız da onu bunca güzel ve parlak görerek büyülenmiş. Alaaddin onunla birlikte büyük kubbeli ve taşlarla süslü pencereleri olan şenlik salonuna girmiş. Ve üçü birden lambanın ifritinin özenle hazırladığı tepsinin yöresinde Alaaddin ortada, karısı sağında, anası solunda oturmuşlar. Ve göze görünmeyen iki cinsten ifritlerin hep bir ağızdan söylediği şarkı seslerini dinleyerek yemek yemişler. Tüm görüp işittiklerinden çok etkilenmiş olan Bedrül Budur kendi kendine yaşamımda bunca harika şeyi hiç düşlemedim diyormuş. Ve hatta ifritlerin konserini ve şarkılarını daha iyi duyabilmek için yemek yemeyi bile bırakmış. Alaaddin ile anası da ona hizmet etmeyi ve zaten gördüğü harika şeylerden sarhoş olup kendinden geçmiş bulunduğu halde içecek içkiler sunmayı hiç kesmemişler. Ve o gün onlar için benzeri İskender ve Süleyman zamanında da görülmemiş, göz kamaştıran bir gün olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 762. gece olunca demiş ki, ve o gün onlar için benzeri İskender ve Süleyman zamanında da görülmemiş, göz kamaştıran bir gün olmuş. Gece olunca sofra toplanmış ve hemen bir rakkase topluluğu kubbeli salona girmiş. Bu topluluk çiçekler gibi giyinmiş ve kuşlar gibi yeğeni 400 meret ve ifrit genç kızından oluşmuş imiş. Ve havai bir müziğin sesine uyarak çeşitli örnekler veren bir raks yapmaya koyulmuşlar. Ve ancak cennet yörelerinde görülebilecek olan raks adımlarıyla oynamışlar. İşte o sırada Alaaddin ayağa kalkmış ve karısını elinden tutarak onunla birlikte uyumlu adımlarla gerdek odasına doğru yol almış. Ve Alaaddin'in anasının önünde yürüyen genç köle kızlar onları düzenli yürüyüşleriyle izlemişler. Bedrül Budur soyundurulmuş ve bedeni ancak gece için gerekli olacak giysilere büründürülmüş. Böylece çeneği üzerinde yücelen bir zambak gibi olmuş. Ve onlara zevk ve neşe diledikten sonra genç köle kızlar gerdek odasından ayrılmışlar. Alaaddin de mutluluğun sınırında sonunda Şah'ın kızı Bedrül Budur ile birleşmiş. Geceleri geçirdikleri güne benzeyen İskender ve Süleyman zamanlarında bile görülmemiş bir değer kazanmış. Tüm bir zevk gecesi geçtikten sonra ertesi gün Alaaddin eşi Bedrül Budur'un kollarından sıyrılarak hemen bir gün öncekinden de görkemli bir giysiye bürünerek sultanın nezdine gitmek üzere hazırlanmış. Kendisine ahırlardan lambanın ifritinin sağladığı şahane bir at getirmişler. Buna binip bir onur alayının eşliğinde karısının babasının sarayına yollanmış. Sultan da onu en candan sevinç belirtileri göstererek karşılamış ve onu öpüp büyük bir ilgiyle Bedrül Budur'dan haber sormuş. Alaaddin de ona bu konuda gerekli yanıtı vermiş ve kendisine "Ey zamanın hükümdarı, ben varlığınla konutumu onurlandırman ve bizimle düğünden sonraki ilk yemeği paylaşman için gecikmeksizin seni davet etmeye geldim. Ve senden kızının sarayını ziyaret etmek üzere büyük vezirinin ve emirlerinin de sana eşlik etmelerini sağlamanı rica ediyorum," demiş. Sultan da ona verdiği değeri ve kendisine duyduğu sevecenliği belirtmek için çağrıyı hiçbir zorluk çıkarmadan kabul etmiş. Ve o saat ve o anda ayağa kalkarak büyük veziri ve emirleri kendisini izlerken Alaaddin'le sarayından çıkmış. Kızının sarayına yaklaştıkça sultanın hayranlığı hatırı sayılır derecede artmış ve bunu anlatan gözleri gittikçe daha canlı, daha vurgulamalı ve daha övücü olmuş. Ve bütün bunları henüz sarayın dışını görmekle yapmış. İçeri girdiği zaman da asıl hayranlığını belirtmiş. Her yanda görkem, şatafat, uyum ve yücelikten başka bir şey görülmüyormuş. Ve sonunda onun gözünü kamaştıran asıl görkemde havai mimarlığına ve süslemelerine kendini kaptırmaktan alıkoyamadığı billur kubbeli salon olmuş. Değerli taşlarla zenginleştirilmiş pencereleri saymak istemiş ve bunların ne bir eksik ne bir fazla tam 99 adet olduğunu görmüş ve bu onu müthiş bir şaşkınlığa düşürmüş. Ama 99. pencerenin bitirilmediğini ve hiçbir süsü olmadığını görünce daha da çok şaşırarak Alaaddin'e dönüp ona "Oğlum Alaaddin, hiç kuşkusuz burası yeryüzünde benzeri olmayan en harika saraydır. Gördüğüm her şeye hayran oldum. Ama bana tamamlanmayarak öteki kız kardeşlerinin güzelliğinden yoksun kalmış şu pencerenin işinin tamamlanmasından seni alıkoyan şeyin ne olduğunu söyler misin?" demiş. Alaaddin gülmüş ve "Ey zamanın şahı! Bu pencereyi gördüğün şeklinde tamamlamamaktan bırakmamın nedeni unutkanlık, iktisat yapmak ya da sadece savsaklamak olduğunu sanmamanı senden rica ediyorum. Çok başka bir maksatla bunun böyle olmasını istedim. Bunun nedeni yüce varlığının bu saraya bir taş koyup onurlu adının ve saltanatının anısıyla damgalanmak üzere senin tamamlamana bırakmak arzusudur. Zaten ne denli uygun görünse yine de eşim olan kızına layık olmayan bu sarayı inşa ettirmek için rızanı rica edişim de bundan dolayıdır," diye yanıt vermiş. Ve şah Alaaddin'in bu ince ilgisinden son derece gönlü okşanarak ona teşekkür etmiş ve bu inşaatın hemen tamamlanmasını buyurmuş. Bu maksatla muhafızlarına pencerenin inşasının tamamlanması için en usta cevahircilerin ve elinde en çok değerli taş bulunanların saplanıp hemen saraya getirilmelerini buyurmuş. ve onların gelişini beklerken ilk gecenin haberlerini sormak üzere kızını görmeye gitmiş. Kızı da ona sadece gülümseyip memnun haliyle yanıt vermiş. O zaman ısrarla sormanın gereksizliğini anlamış ve kucaklayıp öptüğü Alaaddin'i tebrik etmiş ve onunla birlikte uygun düşen tüm görkemlilikle hazırlanmış olan yemeğin yenileceği salona gitmiş. Her şeyden yemiş ve yediği yemekleri ömründe hiç tatmadığı kadar lezzetli bulmuş ve verilen hizmetin kendi sarayındakilerden de üstün olduğunu görmüş. Bu sırada cevahirciler ve kuyumcular gelmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 763. gece olunca demiş ki, bu sırada tüm başkentte muhafızların arayıp bulduğu cevahirciler ve kuyumcular gelmiş ve durum şaha bildirilmiş. O da hemen 99 pencereli kubbeli salona gelmiş. Eksik bırakılmış pencereyi kuyumculara en kısa sürede inci ve her renkten değerli taş kakmalar yaparak bu pencere için gerekli çalışmayı bitirin diyerek göstermiş. Kuyumcu ve cevahirciler de işittiklerini ve itaat ettiklerini söyleyerek büyük bir özenle öteki pencerelerin yapımını ve kakmalarını incelemeye koyulmuşlar. Gözlerini şaşkınlıktan açarak birbirlerine bakmışlar. Ve aralarında baş başa verip düşündükten sonra sultanın yanına gelmişler, önünde eğilip saygı gösterdikten sonra ''Ey zamanın şahı, dükkanlarımızda bulunan tüm değerli taşlara karşın bu pencerenin %1'ini bile süsleyecek malımız yok.'' demişler. Şah da ''Size ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlayacağım.'' demiş. Ve Alaaddin'in kendisine armağan olarak verdiği meyve şeklindeki değerli taşları getirtmiş. Ve onlara ''Gerekli gördüğünüz kadarını kullanın, gerisini bana iade edin.'' demiş. Cevahirciler de ölçüleri almışlar, birçok kez tekrarlayarak hesaplar yapmışlar ve ''Ey zamanın şahı, bize verdiğin tüm mücevherler ve de bizde olan tüm değerli taşlar pencerenin onda birini bile süslemeye yetmez.'' diye yanıt vermişler. Şah da muhafızlarına dönmüş ve onlara ''Gidip büyük küçük vezirlerimin, emirlerimin ve de ülkemin tüm zengin kişilerin evlerine uğrayın.'' Ve gönül rızasıyla ya da zorla ellerinde bulunan tüm değerli taşları alın demiş. Muhafızlar da gidip çabucak buyruğu yerine getirmişler. Alaaddin onların dönüşünü bekleyen şahın giriştiği işin sonuçlarından tedirgin olmaya başladığını görmüş ve bundan dolayı ruhunda büyük bir sevinç duymuş. Ve bir musiki ziyafetiyle onu oyalamak istemiş. Ve köleleri olan genç ifritlerden birine işaret ederek içeriye her biri aya sen doğma ben doğayım dedirtecek kadar güzellikte ve bülbüle sen sus ben söyleyeyim dedirtecek kadar büyüleyici seslerle donanmış çalgıcılardan oluşmuş bir takım getirtmiş. Ve bunlar gerçekten sağladıkları uyumla şahın biraz sabır göstermesini sağlamışlar. Ama muhafızlar gelir gelmez sultan onların söz konusu zengin kişileri soyarak getirdikleri taşları hemen kuyumculara vermiş ve onlara ''Pekala, şimdi ne diyorsunuz bakalım?'' demiş. Onlar da ''Vallahi efendimiz hala gerekli miktarı sağlamaktan uzakta bulunuyoruz. Bize şimdi elimizde bulunandan 8 kat daha fazla malzeme gerek. Dahası bu işi yürütmek için bize işi gece gündüz izlemek kaydıyla hiç değilse 3 aylık bir süre gerek.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince şah, umut kırıklığının ve şaşkınlığının sınırına ulaşmış. Ve onuru için bu denli ağır koşullarda yetersiz kaldığından dolayı utançtan burnunun yere kadar uzadığını hissetmiş. O zaman Alaaddin onu sınamayı daha fazla uzatmak istememiş ve bundan doyum sağlayarak kuyumcu ve cevahircilere dönmüş ve onlara ''Size ait olan ne varsa alın gidin.'' demiş. Muhafızlara da ''Değerli taşları sahiplerine geri verin.'' demiş. Ve şaha ''Ey zamanın şahı, bir kez sana armağan etmiş bulunduğum şeyleri geri almam yakışık almaz. Bu mücevher meyveleri sana geri verirsem beni hoş karşılamanı rica ederim. Ve bu pencereyi süsleyerek geri kalan işi senin adına bitirmem için iznini dilerim. Yalnız senden beni eşim Bedül Budur'un dairesinde beklemeni rica ediyorum. Çünkü bana bakarlarken çalışmayı ya da herhangi bir emir vermeyi beceremem.'' demiş. Şah da Alaaddin'i sıkmamak için kızının odasına çekilmiş. O zaman Alaaddin eski evinden saraya taşınırken unutmamaya özen gösterdiği ve sedef kakmalı bir çekmecenin dip tarafında sakladığı sihirli lambayı çıkarmış. Ve her zaman yapmayı adet edindiği gibi onu uyuşturmuş. İfrit o anda belirmiş ve Alaaddin'in önünde eğilerek buyruklarını beklemiş. Alaaddin de ona ''Ey lambanın ifriti! Seni 99. pencereyi her bakımından kız kardeşlerine benzer tarzda yapıp bitirmen için çağırdım demiş. Ve daha ağzından bu sözler çıkar çıkmaz ifrit ortadan yok olmuş. Alaaddin de söz konusu pencere üzerinde sonsuz çekiç vuruşları ve törpü gürültüleri işitmiş. Ve bir bardak soğuk su içilecek kadar kısa bir sürede taşlarla mucizevi süslenmesi tamamlanan pencerenin ortaya çıktığını görmüş. Ve onu öteki pencerelerden asla ayırt edememiş. Ve sultanı bulmaya giderek kendisine kubbeli salona kadar eşlik etmesini rica etmiş. Sultan daha birkaç dakika önce tamamlanmamış gördüğü pencerenin karşısına gelince onu tanıyamayarak yanlış pencereye yöneldiğini sanmış. Ama kubbenin altında birçok kez dolaştıktan sonra bütün cevahircilerin ve kuyum ustalarının bir araya gelip bitirmek için 3 ay süre istedikleri pencerenin az bir zamanda yapılmış olduğunu anlamış ve şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Alaaddin'i iki gözünün arasından öpmüş ve ona "Ah oğlum Alaaddin, seni tanıdıkça sana karşı daha çok hayranlık duyuyorum." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 764. gece olunca demiş ki ve Alaaddin'i iki gözünün arasından öpmüş ve ona "Ah oğlum Alaaddin, seni tanıdıkça sana karşı daha çok hayranlık duyuyorum." demiş. Ve büyük veziri çağırtmak üzere adamlar göndermiş ve başını döndüren harika oluşumu parmağıyla ona göstererek alaylı bir sesle "Pekala vezir, bunu gördükten sonra ne düşünüyorsun bakalım?" diye sormuş. Eski kinini hiç unutmayan vezir de bu durumu görerek gittikçe daha çok Alaaddin'in bir büyücü, bir sapık ve bir simya felsefecisi olduğuna inanır olmuş. Yeni damadına çok bağlı olduğunu bildiği sultana düşündüklerini belli edecek hiçbir şey göstermemeye dikkat etmiş ve onunla tartışmaya girmeden onu daldığı hayranlık içinde bırakmış ve "Allah en yücedir" demekle yetinmiş. O günü izleyerek sultan divan dağıldıktan sonra her akşam her seferinde onu şaşırtan ve kendinden geçiren, bir öncekinden daha hayranlık verici yeni şeyler görmek için damadı Alaaddin ve kızı Bedrül Budur'la birkaç saat geçirmek üzere saraya gelmekte kusur etmemiş. Alaaddin'e gelince yeni yaşamından şişinmek ve gevşemekten uzak, vaktini eşi Bedrül Budur'la geçirmediği saatlerde yöresine iyilik yapmakla ve acılarını dindirmek üzere yoksul kimseleri aramakla geçirmiş. Çünkü eski koşullarını ve anasıyla birlikte çocukluk yıllarında yaşadığı sefaleti unutmuyormuş. Ve dahası at üzerinde her dışarı çıkışta kendisine eşlik ettirdiği köleleri onun buyruklarına göre her geçtikleri yerde toplanan halka altın dinarlar saçmaktan geri durmuyorlarmış. Ve her gün öğle ve akşam yemeklerinden sonra sofrasından geriye kalan 5000'den fazla kişiyi doyurmaya yeter yiyecekleri yoksullara dağıttırıyormuş. Böyle bu denli cömert davranışı, iyiliği ve alçak gönüllülüğüyle kendisine tüm halkın sevecenliğini ve tüm kentte oturanların duasını kazandırıyormuş. Ve tek bir kişi yokmuş ki onun adı ve yaşamı üzerine yemin etmez olsun. Ama ona gönülleri bağlatan ve önünü ikiye katlatan asıl olay, sultana karşı ayaklanan kabilelere karşı açılan savaşta kazandığı seferlermiş. Bu savaşlarda en ünlü kahramanların yaptıklarını çok gerilerde bırakan harika bir cesaretin ve savaşçı niteliklerin kanıtını vermiş. Bedrül Budur da bundan dolayı onu daha fazla sevilemeyecek kadar sevmiş ve gerçekten kendisine layık olan tek adamı koca olarak ona sağlamış olan mutlu bahtına her gün daha çok şükretmiş. Alaaddin de karısıyla anası arasında büyüklerin ve küçüklerin sevecenliği ve bağlılığıyla sarılmış. Ona çok değer veren ve kendisi için sınırsız bir hayranlık duyan sultandan da daha çok sevilmiş ve sayılmış. İşte Alaaddin'in durumu böyleymiş. Bütün bu olayların kökeninde bulunan ve istemeksizin Alaaddin'in bahtının açılmasının da nedeni olan mağruplu sihirbaza gelince onunki de şöyleymiş. Alaaddin'i açlıktan ve susuzluktan ölmek üzere yer altında bıraktıktan sonra oradan mağrubun uzak köşelerinden birinde bulunan ülkesine dönmüş. Ve tüm zamanlarını yaptığı seferin kötü dönüşümünden kahırlanmakla ve sihirli lambayı elde etmek için harcadığı emek ve zahmetlere hayıflanmakla geçirmiş. Kotarmak için o kadar özen gösterdiği lokmanın dudakları arasından alınmasına neden olan kötü bahtı düşünmüş. Bütün bu şeylerin acılarla dolu anısını hatırlamadığı hiçbir gün olmuyor ve bu onun Alaaddin'e ve ona rastlamış olduğu ana lanetler yağdırmasına neden oluyormuş. Sonunda bu inatçı kinin her zamandan fazla içini doldurduğu bir gün Alaaddin'in ölümünün ayrıntılarını öğrenme merakına kapılmış. Ve bu maksatla kum falında çok bilgili olduğundan bir dolabın dibinden çıkardığı kum dolu tablasını önüne almış, çizdiği kırmızı bir dairenin ortasında dört köşe bir hasırın üstüne oturmuş, kumu düzlemiş, dişi ve erkek noktaları, anaları ve çocukları saptamış ve kum falıyla ilgili sözler mırıldanmış. Ve bakalım ey kum bakalım, sihirli lamba ne olmuş ve de Alaaddin denen namussuz pezevenk çocuğu nasıl ölmüş demiş. Ve bu sözleri söyleyerek falın kurallarına göre kumları silkelemiş. Ve hemen kum üzerinde şekiller belirmeye ve kum falı oluşmaya başlamış. Mağribi de kumdaki şekillerin ayrıntılı bir incelemesini yaptıktan sonra şaşkınlığı sınırında bir an bile kuşku vermeyecek biçimde Alaaddin'in ölmediğini, dipdiri olduğunu ve sihirli lambayı elinde bulundurduğunu, görkemler, zenginlikler, onurlar içinde sevdiği ve onun tarafından sevilen Çin hükümdarının kızı Bedrül Budur'la evlenmiş olduğunu ve Çin İmparatorluğu'nun her yanında ve dünyanın sınırlarına dayanan ülkelerde bile sadece Emir Alaaddin olarak tanındığını keşfetmiş. Sihirbaz kum falından bu beklemediği şeyleri öğrenince öfkeden köpürmüş ve suratına tüküreyim ey soysuz, ey orospu çocuğu, başına pisleyeyim ey Alaaddin denen deyus, köpek, köpoğlu köpek, ey dar ağacı kuşu, ey katran ve zift suratlı diyerek yere göğe tükürmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.